dolun Davut gibi coşarım.
Davut'un hayatı, 1. vaaz, Davut meslediliyor. 1. Samuel bölüm 16.
Sevinirim, sevinirim, Davut gibi coşarım.
Evet, bugün yeni bir seri, bir seriye başlatmak istiyoruz. O da Kral Davut'un üzerinde. O İncil'de eski ve yeni ayette çok önemli bir yer alıyor. Yeni ayet İncil'i açtığımızda Rab İsa'nın adlarını okuyoruz. Hatta İncil'in en birinci ayetinde, Matta 1:1'de şöyle diyor: İsa Mesih, İbrahim'in oğlu ve Davut'un oğludur. Demek İsa bile onun oğlu denildikten sonra burada bir iş var. Önemli bir yer alıyor. Demek bu kişi çok önemlidir. Ve her bir imamlı İsa'yı anlayabilmek için lazım aynı zamanda Davut'u anlasın. Davut'u bilsin. Davut neymiş, ne yapmış ve nasıl bir adam idi. Davut İsraillerin en güzel kralıydı. En diyelim sırada olan kralıydı. Sahi onun çocuğu Süleyman ondan daha zenginiydi. Daha güçlü askerlik vardı onda. Ama tam olarak Allah'ın istediği gibi bir kral olmadı. Davut'a baktığımız zaman görüyoruz nasıl Allah'ın seçtiği önderi, dört dörtlük bir adam, Allah adamı nasıl lazım olsun. Böylelikle Davut sadece normal imamlara değil de aynı zamanda bütün önderlere, yürücülere yani birer örnektir. Şimdi biraz bu Davut'un tarihine bakmak istiyoruz ama Davut'u anlamak için lazım bir önceki kralına biraz bakalım. Çünkü Davut İsrail halkında birinci kral değildi. Ve tarihte baktığımız zaman da biliyoruz ondan önce kral Saul var idi. Ama ondan önce nasıl bir sistem vardı acaba? Aslında bu tarihe bakarsak ve Allah'ın istediğine bakarsak aslında İsrail halkının tek bir kralı olmayacak. Daha doğrusu kralı olacaktı ama nasıl bir kral? O da gökteki bir kral. Gökte olan bir kral. Allah kendisi istedi kendi halkının kralı olsun. Çok büyük bir fark. Bütün devletlerde başka bir sistem var. Bana bir hangi bir halk, onun başında bir kral olmasın, ya bir prezident olmasın, öyle bir halk var mı yeryüzünde? Ama Rab dedi ki, hayır, ben size kral olacağım. Ve bu tek kralın altında, normal zamanında, biliyorsunuz İsrail halkının 12 tane oymakları vardı, 12 tane cins vardı. Yani bu cinsin yani oymakların başında birer gülücü vardı. Ve o 12 kişi hep birlikte İsrail halkını bir arada tutardılar. Yani izin vermezler 12 tane halk olsun, bir halk ama gene 12 tane cins. Ve bu 12 kişi, o cinslerin, bu boyların, hani oymakların başları, onlar sanki birlikte İsrail halkını güzeldi. Bu Allah'ın sırasıydı ve onların başında bir baş çoban olarak, bir baş kral olarak Allah'ın kendisini gökten kendi halkını idare edecek. Allah'ın sırası buydu. Ve buna baktığımız zaman hemen görüyoruz ne kadar farklı. Ne kadar farklı. Böyle yapmakla İsrail halkı bütün halklardan çok farklı olacak. Yani görülen bir kral değil de görülmeyen bir kral olacak. Ve Rab zaten kendi halkına dedi ki siz öbür halklardan farklı olacaksınız. Kutsal olmak bu demektir. Kutsal olmak en başta demek çok temizsin, günahsızsın. Kutsal demek sen farklısın. Ve Rab sana dediği zaman, sen farklısın, o bizim bir ders olsun. İsrail halkının tarihi bizim bir derstir. Size tek bir kral olmayacak, ben sizin tek kralınızım. Bunun altında 12 tane idareci var. Tabii ki halk bunu pek kabul etmek istemedi. Bu insana normal gelmiyor. Bu insanın normal diyelim duygularına ters düşüyor. Biz de istiyoruz herkes gibi olun değil mi? Ama herkes yapıyor. Bu nasıl var mı duydun? Bu var mı? Bu ses var mı sen içinde? Ama herkes yapıyor. Evet. Aynı biçimde İsrail halkı da öyle olmak istedi. Yani şimdi bakacağız bu nasıl oldu. Nasıl şimdi İsrail halkı Musa'dan sonra ve onun seçtiği önderi Yeşu var idi. Ve Yeşu'nun ölümünden sonra gene bu eski sisteme döndüler. Rab kimi krize zamanlarında tamamı tek bir bilici tarıyor. Mesela Musa'yı seçti. İsrail halkı Egipt'ten çıkarmak için. Olamazdı 12 bilici orada İsrail halkı idare etsin. Ama çok özel bir zamanıydı. Normal bir zaman değildi. Ne zaman şimdi Yeşu'dan sonra İsrail yani vaat edilmiş topraklara girdikten sonra o vakit yine eski asıl sistemine dönüyorlar. 12 cins, 12 bu cins başlığı idare ediyor. Ama sonra bu İsrail halkı buna razı gelmedi. Şimdi okuyoruz 1. Samuel kitabından 8. bölüm. Son peygamber, o zamanki son peygamber ve son hakim olan Samuel, şimdi onun tarihini okuyoruz. Şimdi Samuel yaşlanınca oğullarını İsrail halkının önderleri atadı. Yani kendi oğullarını bürücü yaptı İsrail halkının üzerine. Berşeva'da görev yapan ilk oğlunun adı Yoel, ikinci oğlunun adı ise Abiya'ydı. Ama oğulları onun yolunda yürümediler. Tersine, haksız kazanca yönelip rüşvet aldılar ve yargıda yan tutandılar, taraf tutandılar. Bu yüzden İsrail'in bütün ileri gelenleri toplanıp Rama kasabasında Samuel'in yanına vardılar ve şöyle dediler. Bak sen yaşlandın abi. Senin oğulların da senin yolunda yürümüyorlar. Şimdi öbür halklar gibi, öbür uluslarda olduğu gibi bizi yönetecek bir kral seç. Bak ne oluyor? İstiyorlar bütün halklar gibi olsun, değil mi? Ne var ki bu laf hani bizi yönetecek bir kral seç demeleri Samuel'in hoşuna gitmedi. Samuel Rab'e yakardı. Rab Samuel'e şu karşılık verdi. Halkın sana bütün söylediklerini dinle. Çünkü reddettiklerini sen değilsin. Kralları olarak beni reddettiler. Ne kadar acı bir şey. Onları Mısır'dan çıkardığım günden bu yana bütün yaptıklarının aynısını sana da yapıyorlar. Beni bırakıp başka ilahlara kulluk ettiler. Şimdi onları dinle. Ancak onlara açıkça uyar ve kendilerine krallık yapacak kişinin nasıl yöneteceğini söyle. Ondan sonra anlattırıyor bu. Kral hani istiyorsunuz bir kral, o çok ağır bir hükümet kuracak. Sizi ezecek. Sizi yani gene sanki kölelik durumuna sokacak. Ve sonra reaksiyonunu görüyoruz. Ne var ki halk Samuel'in sözünü dinlemek istemedi. Hayır, bize yönetecek bir kral seç dediler. Böylece biz de bütün uluslar gibi, bütün halklar gibi olacağız. Kralımız bizi yönetecek, önümüzden gidip savaşlarımızı sürdürecek. Halkın bütün söylediklerini dinleyen Samuel bunları Rab'be aktardı. Rab Samuel'e dedi ki, onların sözünü dinle ve başlarına bir kral seç diye buyurdu. Bunun üzerine Samuel'e İsrail'lere herkes kendi evine dönsün dedi. Sanki o anda İsrail halkı dünyanın standartlarına düşmüştü. Tek bir önder olsun. Tek bir kral olsun. Rab gökten kral olarak 12 gülücü verdi. Hep birlikte Rab'in halkını bitsinler. Aynı sistemi bugün toplulukta, kilisede görüyoruz. Rab bugün aynı sistemi istiyor kendi kilisesinden için. O gökten gülücülere güç veriyor ve yetki veriyor halkını bitsinler. Mesela okuyorum 1. Petrus mektubundan 5. bölüm ayet 2 4'e kadar. Yanınızda olan Allah'ın sürüsünü güdün. Güdücülük yapın. O konuşuyor şimdi toplumun bizim kilisemizin güdücülerine. Değil zorluktan demiş gibi ama Allah'ın istediği gibi hani gönül razı değil. Değil kazanç için ama merakla. Değil size emanet edilen kişilere zorbacılık yapmakla ama sürüye örnek olmakla. Ve baş çoban ne zaman ortaya çıkacaksa o zaman solmaz bir şanlılık tacı alacağınız. Bugünlerde de çoğu kişiler aynı hatayı yapıyorlar. Kiliselere baktığımız zaman aynı hatayı onlar da yapıyor. Hayır, bizi tek bir kral seç. Tek bir güdücü seç. Tek bir önder olsun. Olmasın kalabalık. Olmasın birkaç kişi. Tek bir kişi istiyoruz. Her gittiğimiz kasabada bu sistem var. Ve bizim anı buluyorlar. Açalım bizim toplumumuzun başında birkaç önder var. Evet, bu olabilir. Mesela bütün dünyada kilisenin tek bir başı olsun diye nasıl Katoliklerin papası var, papa sistemi değil mi? Demek bütün yeryüzünde 1 milyar 200 milyon Katolik var. Ne kadar kalabalık bir organizasyon. Ama başında tek bir kişi, tek bir kral seçti, tek bir papa seçti. Ve o öldü mü ya da şimdiki papa gibi görevinden vazgeçti mi lazım değil 2-3 kişi, bir kişi gene onun yerine geçsin değil mi? Ya da bu olabilir denominasyonun başı. Tamam mı? Bulgaristan'da var, EFS, DMS, OBS, DMS, DMS'e kadar. Ve hepsinin başında tek bir güdücü var. Tamam mı? Ve istiyorlar her şey sentralde olsun. Bir kişi aydasın. Ya da olabilir, en yaygın olduğu için de tek bir toplumunda tek bir hani güdücü olsun. Olamaz iki kişi başta olsun. Çekişecekler, anlaşamayacaklar diye düşünüyoruz. Ama tabii ki bu insan düşüncesi. İnsan ruhu ile topluluğu gütmeye kalksak böyle olacak. Çekişme, kim daha büyük, kim kimi sesleyecek, kim kimi sözü geçerli diye böyle olur. Ama Rabbin ruhu ile çalışan iki ya da üç kişi topluluğu böyle ayrılsın. Tamam. Ve böylelikle bir kral seçtiler. Şimdi İsrail halkını dönüyoruz. Bir kral seçtiler. Onun adı Saul. Tam olarak şimdi uzun uzun anlatmayacağım nasıl seçtiler. Ama Saul insanca bakarsan krallık yapmak için en uygun adamı. Hani insanca uygun bir kişi seçti. Çünkü böyle yazıyor. 1. Samuel 9 ayet 2'de şöyle yazıyor. Saul adında genç adam yakışıklı bir adamydı. Ve İsrail halkı arasında ondan daha yakışıklısı yoktu. Boyu herkesten bir baş daha uzundu. Ha biliyorsunuz eski insanlar değil mi? Azıcık daha kısa boyluydu. Bugün 1.80 diyelim normaldi. O zaman yani 1.60 normaldi. Ha şimdi bu adam şimdi 1.90 mı ne bilmem ne. Evet, herkes bakardı ona eyvallah bu adam şimdi ne kadar yakışıklı. Buna yakışıyor önder olsun, kral olsun değil mi? Şanlı şerefli bir kişi. De işte tam aradığımız bir kral. İsrail halkı yani bunu görünce ve Samuel onu mesedince herkes dedi ki eyvallah oldu artık. Bizim de bir kralımız oldu. Aferin. Ve sevindiler. Çok sevindiler. Açan bütün milletler gibi oldular. Çok sevindiler. Açan başlarında tek bir kişi var dedi artık. Bir kral. Ama gene de Rab ondan memnun kalmadı. Neden? Çünkü biliyorsunuz Rab'in standartları başka. Onun gözünde yakışıklık bir şey değil. Onun gözünde hani güçlü olmak bir şey değil. O zayıf kişileri arıyor ki Rabbin gücüne dayansınlar. Rabbin gücüne güvensinler. Evet, çünkü Saul'un yüreği tam olarak Rab'e bağlı değildi. Ve o reddedildi ve böylelikle Kral Davut seçildi. Şimdi bakacağız bu nasıl oldu. Onun yüreği tam olarak Rab'e bağlı değildi. Ve şimdi bu son olayda bunu görüyoruz. Nasıl o reddedildi. 1. Samuel kitabından 13. bölümde okuyacağım. 2. ayetten 30. ayete kadar bazı şeyler. 1. Samuel 15. bölüm 15 ayet 2'den 30'a kadar. Her şeyi egemen Rab diyor ki İsrail'e yaptıkları kötülükten ötürü Amalek halkını cezalandıracağım. Çünkü Mısır'dan çıkan İsrail'lere karşı koydular. Şimdi git Amalek halkına saldır. Onlara ayet her şeyi tamamen yok et. Hiçbir şeyi esirgeme. Erkek, kadın, çocuk, çoluk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür diyor. Rab korkunç bir ceza uyguladı. Ve diyor ki yani hepsini yok et. Çünkü İsrail tarihinde onlara yani düşmanca saldırdılar. Onlar da İsrail halkını yok et. Ne var ki? Savaş yapıyor şimdi. Ve bu kral Saul onları yendi. Ama bak ne oluyor? Rab ne buyurdu? Hepsini yok et. Ama Rab böyle konuşmasına karşın Saul ne yapıyor? Ne var ki? Saul ve onun adamları Kral Agag'ı, onunla birlikte en iyi koyunları, sığırları, besli yani buzağları, kuzuları, iyi olan ne varsa hepsini esirgediler, sakladılar kendilerini. Bunları tümüyle yok etmek istemediler. Ama değersiz ve zayıf ne varsa hepsini yok et. Şimdi bu Saul, Rabbin istediğini yaptı mı yapmadı. Yani ben savaştım diyor, yendim onları neyse ama görüyoruz ne yapıyor adam. Rab Samuel'e şöyle seslendi. Saul'u kral yaptığıma pişmanım. Beni izlemekten vazgeç. Buyruklarımı yerine getirme. Samuel öfkelendi ve bütün geceyi Rab'e yakalamakla geçirdi. Dua etti. Ertesi sabah Samuel Saul'la görüşmek için erkenden kalktı. Saul'un Karmel kentine gittiğini, orada kendisi için bir anıt diktikten aşağı inip dülgara döndüğünü öğrendi. Kral Saul kendine bir pametnik yaptı. Rabbis teşekkür edeceğini, Rabbis düşüneceğini, hani bana güç verdi, bizi güç verdi, bu halkı yersin. Ne yapıyor kendini? Kendi kendini şanlamak için adam orada bir poetik, bir anıt dikiyor. Sağ ol kendisine gelen Samuel'e şöyle diyor. Rab seni kutsalsın. Ne güzel bir homla konuşuyor. İmanlıca konuşuyor. Rab seni kutsalsın. Ben Rab'ın buyruğunu yerine getirdim dedi. Bak. Samuel şöyle cevap verdi. Öyleyse Nedir kulağıma gelen bu koyun melemesi? Nedir bu duyduğum sığır böğürmesi? Madem sen razı bütün hayvanları yok edesin, hiçbir hayvanın sesi benim kulağıma geliyor. Hah. Rabbim sözünü yapmış. Sağ ol şöyle yanıtladı. Halk bunları ameliklerden getirdi. Tanrı'nın Rabbi kurban sunmak üzere koyunlarını sığırlar en iyilerine esirgediler. Ama geri kalanları tümüyle yok etti. Yani kim yaptı? Halk yaptı. Samuel konuşmasına şöyle sürdürdü. Kendini önemsiz saydığın halde sen İsrail olmaktan önderi yapmadın mı? Rab seni İsrail'i kral olarak nesetti. Rab sen seni bir görevi gönderip git o günahlı amelekleri tümüyle yok et. Hepsini ortadan kaldırınca dek onlarla savaş dedi. Öyleyse neden Rab'in sözünü kulak asmadın? Neden yağmalanan mallara saldırarak Rab'in gözünde kötü olanı yaptın? Sağol gene cevap veriyor. Gene razı gelmiyor. Hayır. Ama ben Rab'in sözüne kulak verdim. Rab'in beni gönderdiğini yere gittim. Amalekleri tümüyle yok ettim. Amalek kralı Agap'ta buraya getirdim. Ne var ki askerler yapmış. Gilgal'da Tanrı'nın Rab'i kurban sunmak üzere yağmalanmış. Bazı malları yok edilmeye adamış en iyi konumları, sığırları aldılar. Şimdi askerler sus. Samuel şöyle karşılık verdi. Rab, kendi sözünün dinlemesinden hoşlandığı kadar yakmalık sunular da, kurbanlar da hoşlanır mı? İşte söz dinlemek kurbandan, sözü önemsemek de koçların yağlarından daha iyi. Ne kadar büyük bir kürtesin. Rab istemiyor senin kurbanı. Rab istiyor itaat edesin. Rab istemiyor bir şey getiresin ona. Sadece sesle. O buyurduktan sonra yaparsan o yeter o. Daha büyük bir şey istemiyor. Sağ ol en sonunda dedi ki bir daha işledim. Ama ne olur? Halkımın ileri gelenleri ve İsrailler karşısında beni onurlandır. Bana saygı göster. Tanrı'nın Rab'be tapınmam için beni dön. Benimle dön diyor. Nasıl bir şey? En sonunda istiyor. Tamam bir daha cevabı biter. Şimdi sus. Hayır, nara yapma. Sağ ol burada tam 5 tane günah istedi. Ve böylelikle Rab ona reddetti. Bu 5 günah yüzünden Rab dedi ki sen artık kral olmaz. Birincisi, Rab'be tam itaat etmedi. Sadece yarım yürekle. Büyük bir ders bizim için değil mi? Rab dedi ki hepsini yok et. O sadece en zayıfları yok etti. İyileri kendine sakladı. Ama sonra diyor ki, aa ben Rab'ın istediğini yaptım. Biz de öyle değil çok defa? Yapıyoruz yarım yamalak bir şey. Biz sanıyoruz hani Rab'e itaat etmişim. Sonra ikinci büyük bir günah. Rab'in işini kendi faydası için kullanmak istedi. Niçin acaba bu düşmanın kralı, Agak adında bu kralı öldürmedi? Çünkü onun büyük bir para beklerdi. Hani halk, devlet, yani bütün cinsiyetlerine büyük karşılık ödül versinler, rehin versinler onun hayatına karşı. Kim kendi görevini oyun, toplulukta kendi faydası için kullanırsa vay onun halı. Üçüncü büyük günah ve suç neydi? Daha fazla insanlardan korktu. Ne kadar haklı. İnsanlardan korktu. Kendi askerlerinin istediğini yaptı. Ne kadar Rab'in istediğini yapmadı. Büyük bir de. İnsanlar korkmayalım. Rab'den korkmayalım. Dördüncü büyük bir suç neydi? Samuel gelip ona kendi suçunu gösterince o kabul etmedi. Başkalarını suçladı. Ama aslında ne yakışardı ona? Ne razıyla yapsın? Dese ki tamam haklısın. Yaptım işte. Yaptım. Şimdi istiyorum Allah beni bağışlasın. Ama ne yaptı? Hayır. Önce yaptım. İyi de ama ben de askerlerimi yaptım. Yok. Böylelikle hep başkalarını suçladı. Rab sana günahını gösterir, başkalarını suçlamak. Kabul ettim, ben yaptım. Artık buraya kadar ödeyiz. Ve beşincisi, son olarak kendi suçunu kabul ediyor ama gene de insanların önünde rezil olmak istemiyor. Tamam, haklısın, haklı. En sonunda bu zoruna geliyor. Tamam, yaptım ama şimdi işte, yani bana saygı göster. Beni yalnız bırakma, hani gel şimdi benimle birlikte, görsünler seni benim yanımda. Yoksa yani halkımın önünde rezil duruma düşüyor. Salon kapısında önemli olan nedir? Önemli olan neydi? Rab onu bağışlasın mı? Yoksa halk bana saygı göster. Peki, buraya kadar baktık, niçin Saul reddedildi? Çünkü Saul'un reddedilmesi, hani bu birinci adım idi ki Davut kral olarak seçilsin. Saul kral iken Davut seçilemez. Ya da Saul iyi bir kral olaydı, onun oğlu belki devam edecek. Ama şimdi Rab Saul'u reddetti. Ve şimdi görüyoruz, nasıl Rab Davut'u seçti. Burada büyük bir adım var. Yani Rab bizimle hep nasıl işlemek istiyor? Burada bir sıra görüyoruz. Birincisi buyruk, ikincisi itaat, üçüncüsü sonra kesin bilgi. Ne demek istiyorum? Anlayacağımız şimdi. Önce Rab buyruk veriyor, sonra insan buna karşılık itaat ediyor, büyük bir adım atıyor, ondan sonra aslında anlıyor ne yaptığını. Okuyorum. 1. Samuel 16. bölümde. Rab Samuel'e dedi, ben Saul'un İsrail'in kralı olmasını reddettim diye sen daha ne kadar onun için üzüleceksin. Şimdi yağ boynuzunu yağla doldurup yola çık. Hani bir öküzün boynuzunu keserdiler. Bu var güneş böyle. İçini böyle oyardılar. İçi boş olsun. Üstünü bir kapak uydurdular. Ve bununla çıkıp bu bir kap gibi kullanırdılar. Yağ ile doldururdular. Bu yağ ile diyor yola çık. Seni Betlehem kasabasına gönderiyor. Yani Betlehem. Bu at bize yabancı gelmiyor değil mi? Evet. Orada bir adam var Yişay adında. Yişay. Yişay'ın evine gönderiyor. Çünkü onun oğullarından birini kral seçtim. Nasıl bir buyruk? Falanca kasabaya git. O cinsi bu. O ne kadar kolay. Ama sonra diyor bir kişi mesel. Ya, hangisi? Nasıl bir buyruk bu? Bir şef olarak böyle kendi işçilerine böyle buyruk verirsin, iyi bir şef değilsin değil mi? Tam olarak anlatmıyorsun ne yapsın. Samuel şöyle diyor, nasıl gidebilirim? Saul bunu duyarsa beni öldürür. Evet, azıcık atlattırıyoruz. Ve Rab buyuruyor, hani bir kurban son olarak. Samuel, Rab'in sözüne uyarak Betlehem kasabasına gitti. Kasabanın ileri gelenleri onu titreyerek karşıladılar ve sordular, barış için mi geldin? Evet. Kral Saul artık görüyoruz, ne dedi? Samuel, evet için, evet barış için diye yanıtladı. Rab'e kurban sunmaya geldim. Kendinizi kutsayıp benimle birlikte kurban törenine gelin. Sonra Yişay, ile oğullarını kutsayıp kurban törenine çağırdı. Yişay ise oğulları gelince Samuel, birinci oğlunu gönderdi, Eliyaf adlı oğlu ve şöyle düşündü, gerçekten Rab'in önünde duran bu adam kuşkusuz onu mesettiği kişiydi. Yani adam birkaç oğulları vardı, daha doğrusu 8 tane. Ve sıradan, sırayla gözden geçiriyor. Ve en büyük aga, şimdi meydana çıkıyor. Herhalde muskulu, böyle yakışıklı hem de akıllı bir kişiydi. Ve herkes şimdi bekliyor, Samuel onu seçsin yani. Ama Rab Samuel dedi, onun yakışıklı ve uzun boylu olduğuna bakma. Ben onu reddettim. Çünkü Rab insanın gördüğü gibi görmez. İnsan dış görünüşe, Rab ise yüreğe bakar. Yüreğe bakar. Ne kadar büyük bir şey. Sen bakma onun kalifikasyonlarına insanca. Hayır, onun yüreğine. Ondan sonra Yişay ikinci oğlu, Abinadab adına bir çocuk, çağırıp Samuel'in önünden geçirdi. Ama Samuel dedi ki, Rab bunu da seçmedi. Bunun üzerine Yişay Şammah adına üçüncü oğlu geçirdi. Samuel yine söyledi ki hayır Rab bunu da seçmedi. Böylece Yişay 7 oğlunu da Samuel'in önünü geçirdi. O ne kadar kalabalık bir aile, ne kadar büyük bir aile. 7 tane evlat, hayır değil o, değil o, değil o. Şimdi düşünüyorum ne kadar herkes başta titreme. Acaba Samuel'in de kafasında şüphe geliyor. Acaba ben Rab'in sesini yanlış mı anladım? Ya da burada bir yanlışlık mı oldu? Sonra Samuel sordu. Oğulların hepsi bunlar mı? Yişay cevap verdi. Bir de en küçüğü var. Sürüyü gidiyor. Hani ben onu bıraktım hani konulara baksın. Onun işi yok hani burada ciddi erkek toplantısında. Bıraktım onu hadi o da kızan gibi baksın yani konularına. Evet sürüyü gidiyor. Samuel dedi ki birini gönder de onu getirsin. O buraya gelmeden yemeğe oturmayacak. Samuel şimdi çok ciddi konuşuyor. Dakikada onu getir. Ne yaparsın yapsın. İşini gücünü bırak. Sekundada onu getir buraya. Yaşar birini gönderip oğlunu getirtti. Çocuk kızıl saçlı, yakışıklı. Gözleri turun turun bir delikanlıydı. Delikanlı. Değil mi? 18 yaşında mı ne? Hani değil çok büyük, hani olgun bir kişi derse. Rab Samuel'e dedi ki, kalk onu mesel, seçtiğim kişi odur. Nasıl? Samuel yağ boynuzunu alıp kardeşlerin önünde çocuğu mesetti. Yani başından aşağıya kadar yağ ile mesetti. O günden başlayarak Rabbin ruhu Davud'un üzerine güçlü bir biçimde indi. Bundan sonra Samuel kalkıp Rama'ya döndü. Bakın mesetmesi budur. Evet, biraz Samuel'in yaptığına bir göz atalım. Çok zor bir işi Rab onu gönderdi. Çünkü Samuel artık biliyor, benim hükümetim Allah'tan değil. Yani ben reddedilmiş bir kişi. Ve her sekundada, her yerde yani insanların dikkat ediyor, birisi bana karşı çıkmaz. Çünkü her kasabada onun spiyonları var. Hani en ufak bir bunt olmaz. Evet, ama şimdi Samuel'i gönderiyor, o nereye? Bethlehem kasabasına. Şimdi hemen anlıyoruz nasıl bir bağlantı var burada. Evet, Rab bize bir iş verdi mi, onun sonunu göremiyoruz. Ama gene de harekete geçiyoruz. Acaba Rab niçin tam olarak demedi? Bethlehem kasabasına git, Yeşay'ın oğullarını bul, onun 8 tane oğulları var, en küçüğünü Davud'un mesel. İşini öyle buyurmadı. Niçin dedi ki, git falanca haneye, ondan sonra ben sana instruksiyon vereceğim. Niçin böyle yaptı? Sadece diyor ki, ben birisini seçtim, açık bakıyorsun. Ama Rab hep öyle çalışıyor. Rab istiyor hep öyle çalışsın. Niçin acaba? Aynı bunun gibi daha büyük örnekleri görmüyoruz mu? Rab İbrahim'e aynı onun gibi davranmadı mı? Dedi ki, Ur kasabasından çık, akrabaların yanından, hatta babanın yanından çık. Sonra sana yol göstereceğim. O demedi, şimdi buradan kalkacağım, Haran kasabasına gideceğim, ondan sonra Filistin devletine gideceğim, böyle böyle olacak. Hayır, kalk, ondan sonra ben sana göstereceğim. Yani insanca çok böyle akıllı bir metod değil. Ama niçin Rab böyle çalışır? Çünkü Rab kendi halkından iman bekliyor. Birincisi, ikincisi de bizim imanımızı çoğaltmak için bizim işte yani ne olacağımızın sonunu göstermiyor. Yoksa biz vazgeçeceğiz korkuda. Hani bir kişi tam olarak bilirse Rab onu nereye götürecek? O zaman razı gelmeyeceğiz, yapmayacak. Rab Petros'a gene öyle davrandı. Şimdi yeni antlaşmada aynı sistem var. Hatırlıyorsunuz, Rab İsa Petros'u nasıl çağırıyor? Balıkçı olarak değil mi? Göl kenarında, balıkların mercan yanında. Petros'a dedi ki, balıkları bırak, ben seni insan balıkçısı yapacağım. Güzel ama nasıl bir laftı? Ne demek bu? Nasıl yani, insan balıkçısı? Ne demek bu? Bunun içinde ne var? Şimdi İsa Petros'a deseydi, öleceğim, dirileceğim, ondan sonra Pentekost günü gelecek, sen ayağa kalkacağım, ama devletin bütün adamlarına, kralın karşısına gideceğim, ondan sonra, baya sene sonra Roma kasabasında seni haça gelecekler. Petros ne diyecekti? Aa, kesinlikle. Olmaz. Git kendini başkasına bul. Öyle değil mi? Ve Rab o yüzden bize adım adım gösteriyor ne yapalım. Adım adım bize gösteriyor, hani imanımız bizi nereye getirsin. Tabi, aynısı. Bir kişi bana diyelim 30 sene önce deseydi, sen Bulgaristan'da yaşayacaksın. Oo. Diyelim, sen deli misin? Asla, kesinlikle. Bu kendine başlıyor. Evet, böylece Rab bize yani adım adım gösteriyor ne yapalım. Sen aynısı kendin için düşünebiliyor musun? Sen hazır mısın bunu yapmaya? Sen hazır mısın bu riske girmeye? Yoksa Petrus'a karşı bir ağabeyim, burada yiyeyim. Böyle balıkçılık iyi var. Aylık güzel, annem burada yanımda, evliyim, kızamlarım var, babam yaşlı, geçinecek, bir firmaya bana bırakacak. Öyle mi dedi? Yoksa benim gibi, bu kasabası güzel, dünyanın en hızlı kasabası. Burada her şey var, klimatik var, her şey var. Ben buna nasıl yola çıkacağım şimdi Palakkale'de yaşıyorum? Sen razı mısın? Adım adım Rab sana göstersin. Nereye gidersin? Sen aynısını kendin için düşünebiliyor musun? Diyelim, Pakistan'da Rab için ölecek. Rab sana öyle bir talep çizmiş. Sen istersen, sen razı gelirsen, Pakistan'da ölecek. O da gömülecek. Mahalle yok, akrabalar yok. Kimse senin mezarlığını ziyaret etmeyecek. Öyle mi? Razı mısın? Görüyoruz. Olmaz. Yüzümüzde sanki bir şey karşı çıkıyor buna. Olmaz. Ama tabii ki Rab bizi böyle davranmıyor. Adım aldık. Ve biz istersek, beraber sesleyelim. Aynı Davut gibi büyük bir adam, Allah adamı olur. Şimdi bakıyoruz üçüncü bir temaya. Rab'bin ölçüleri başka. İnsan diyor, ne diyor ayet 7? İnsan dış görünüşüne bakıyor, Rab ise yüreğe bakıyor. Bu bana çok büyük bir görüntü veriyor. Davut aslında kral olacak materyal değil. Yani aslında kral için uygun değil. Ne? 18 yaşında. Ne yapacağım onu? Böyle kral olur mu? Ya da çok okumuş bir kişi değil mi? Çobanlık yapar mı? Ama Rab hep öyle çalışıyor. Rab hep öyle çalışıyor. Birinci Korintiler 1:26-31'e kadar söylüyor. Kardeşler bir bakın nereden çağrıldınız? İnsanca bakarsan sizden çok kişi bilgili değildi. Çok kişi kuvvetli değildi. Çok kişi soylu değildi. Ama Allah bu dünyanın aptal kişilerini seçti. Akıllı kişileri utandırsın diye. Ve bu dünyanın zayıf kişilerini seçti. Kuvvetli kişileri utandırsın diye. Ve Allah bu dünyanın aşağıladığı ve hor görülen kişilerini, hani en olmayacak kişileri seçti. Öyle ki sayılan kişilere hiçe indirsin. Öyle ki hiçbir insan Allah'ın önünde övünmesin. Bakın ne kadar büyük bir sıra var Rab'de. En cahil, en olmayacak kişileri bizleri seçti. Tabii ki bu yani övünmek için bir tema değil. Cahil olmakla övünme. Cahil olmak ayıp değil ama cahil kalmak ayıptır. Değil mi? Yani Rab bunu yapmadı, sen övünürsün, Rab beni seçti diye. Tam tersi ne diyor? Kim övünürse Allah ile övünsün. Öyle yazılır. Evet. Ve sonra bir de bakalım Davut ne işi yapar. Rab onu seçerken neredeydi? Neredeydi? Üniversitesi değil. Ve hangi askerlikte yapmadı? Neredeydi? Çobanlıktı. Çoban dedi ve koyunların başındaydı. Ve Rab buna çok büyük bir ders verdi. Tamam mı? Saul daha fazla bir savaşçıydı. Askeriydi. Ama Davut neydi? Çoban. Allah'ın hakkında gücülük yapmak isteyen bir çoban olmak. Ve bu da büyük bir kontrast var. Allah'ın hakkında gücüleri her zaman çoban olarak tanımlıyor. Ama Allah'ın düşman halkına diyelim başları, onlar hepsi avcı düzeyine baktılar. Mesela eski antlaşmada bir isyancı böyle bir kral vardı, Nemrut adında. Ve o, onun için yazıyor, o bir avcıydı. Ya da Yakup'un kardeşi Esaf, o neydi? Esaf için yazıyor, o bir avcıydı. Yakup gene koyunların başında. Ne fark var? Çoban önce kendisi kuzu oluyor. Çok büyük bir şey. Ancak kuzu olduktan sonra, yani kuzulara bakacak olan çobandır. Onun için biz bundan sevinelim. Rab imanlıları her zaman koyunlara benzettiriyor. Bir koyun biliyorsunuz zayıftır. Ve koyunlara niçin bir çoban lazım? Zayıf oldukları için. Zayıflıklar yoksa o koyun yani çobansız da yaşadı. Biz zayıfız diye Rab bize çobanlar veriyor toplulukta. Bizim zayıflıklarımızı onlara teslim edelim. Ve şimdi son olarak bakıyoruz Samuel ne yaptı? Davud'u bulduktan sonra onu meshetti. Şimdi bu adeti pek anlamıyoruz. Bugün pek öyle bir şey yok. Bugün kremler var. Değil mi? Alıyorsun derdi bir tuba ya da böyle bir kutu alıyorsun, açıyorsun ve içinde krem var. Biz bugün öyle seviyoruz. Eskiden krem yoktu, yağlanmak vardı. Teş noktası, sıvı bir yağ ile günlük yaşamda sık sık yapılan bir hareket ediyor. Hızlı güneş vardı değil mi? İsrail devletinde. Ve bu hızlı güneşin altında herkes yağlanır. O normal bir şey. Bugünkü krem sürmek gibi. Ama aynı zamanda sembolik bir anlam da var. Ne vakit bir kişi ayrıldıysa, bir büyük iş yapmak için, yani ona bir görev verildiği zaman bu kişi yağlanırdı, mes edilir. Ve böyle bir sembolik bir hareket, herkese göstermek için bu kişi ya da bu şey özeldir. Bunun sahibi Allah'ın kendisidir ve bu kişi şimdi seçiliyor bir görev için, bir iş için. Bu insan olabilirdi ya da cansız bir şey olabilirdi. Mesela insan, okuyoruz Musa'nın kanununda, eski tapınakta bütün kutsal eşyalar yağlanırdı. başka ayet Harun onun üzerine zeytinyağı döktü. Göstermek için bu eşya artık kutsaldır, ayrıdır. Ne vakit en başta Yakup, değil mi? Halk kendi ailesinden kaçıp sefta olarak yalnız kalıyor. Betel kasabasında, Betel köylük tarzı daha doğrusu bir rüya görüyor ve yattığı taşın üzerine yağ döküyor. Ve diyor ki bu taş artık özeldir. Bu taş artık kutsaldır. Ama şimdi daha fazla bakıyoruz insanlara. Ve dedi ki bu meshetmek aynı zamanda bir görev, bir iş vermek. Bu işin başında kişi meshedilirdi. Bu amaçla gösterilsin ki hani ona şimdi Allah'ın gücü veriliyor bu işi yapsın diye. Bir sadece Allah'ın gücü veriliyor ama bu amaçla. Kim? Hangi görevliler meshedilir? En birinci Allah evindeki görevliler. Yani söşten ekliyoruz buradan. Kahinler meshedilir. Mesela Harun gibi. İkincisi krallar meshedilir. Aslında arkadaşlar Saul ve Davut ve Süleyman görüyoruz. Ve üçüncüsü peygamberler meshedilir. Mesela Elişa. Yani üç görev, kahin ve kral ve peygamberler bu üçü meshedilir. Peki, ama ondan sonra bir kişi gelecektir. Onun adı Mesih. Ve biz Mesih dediğimiz zaman meshedilmiş bir kişi diye anlıyoruz. Ve o kişi, bu Mesih saydığımız bu üç görevi aynı anda yapıyor. Kendisinde bu üç görevi birleştiriyor. O aynı zamanda kahindir, aynı zamanda kraldır ve aynı zamanda peygamber görevini yapıyor. Evet, bu normal olarak mümkün değil. Çünkü bir kral olarak lazımda Yahuda cinsinden gelsin. Ve bir kahin olarak lazımda Levi soyundan gelsin. İkisi aynı anda olmaz. Kahin sürekli iş yapardı, sanki istanıyor aslında süreklilik getirirdi. Peygamber gelir, orada burada işte sistemi alt üst eder. Evet. Ama şimdi görüyoruz, bir kişi seçilecek, o da aslı Mesih'tir. İsa Mesih'in görevini görüyoruz, bu üçü birleştiriyor. Hem peygamber, hem kahin, hem kral. Evet. Ama en önemlisi şimdi, bizim için sadece İsa meshedildi değil, biz bunu anlıyoruz. İsa Davud'un oğlu meshedildi, bunu anlıyoruz. Ama şimdi büyük bir sır daha var. Evet. İsa'ya iman eden kişi aynı biçimde meshedildi. Ve bu biçim şimdi daha enteresan. Niçin? Çünkü biz sadece İsa meshedilsin ama aynı gücü ve aynı görevi Rab kendi imanlarına da veriyor. Tabii ki bugün Hristiyan sözü var. Hristiyan sözü aslında Mesih sözünün aynısıdır. Grekçesi. Tamam. Hristos demek yağlanmış aslında. Yani demek meshedilmiş bir kişi. Ve madem bize Mesihçi diyorlar ya da Hristiyan diyorlar, biz de onun yanında küçük birer Hristos oluyoruz, küçük birer yağlanmış kişi, meshedilmiş kişi oluyoruz. Tamam mı? Hristiyan adı, Mesihçi adı bu demektir ama tabii ki yüzyıllar içinde bambaşka bir anlam kazandı. Bugün tabii ki anlam başka. Kimse düşünmüyor, bunlar meshedilmiş kişiler. Ama asıl anlamı bu. Tabii şimdi bugün bu asıl anlamı yeniden kazanalım, yeniden düşünelim. Tamam mı? Rab kendi imanlarını bugün İsa Mesih'e iman ettin mi? Ve sen tövbe ettin mi? Ve gerçekten yeniden doğdu mu? Rab sana da söz veriyor. Sen de meshedilmiş bir kişi olacak. Bu şimdi belki yeni bir fikir. Belki çok büyük bir sırdır, yani tayin bir şey. Kişi bunu anlasın ama bunu kabul eder. Rab seni de meshetmiştir. Nasıl? Ne zaman bir kişi senin kafana yağ döktü? Böyle bir şey oldu mu hayatında? Hayır. Ama tabii ki o da çok büyük bir sır görüyor. Okuyorum 1. Yuhanna 2, ayet 20 ve 27. Ama siz de kutsal olanın meshetmesi var. Ve hepiniz bilgilisiniz. Yuhanna kim için konuşuyor? Sizde. Acaba apostolları mı gösteriyor? Ya da pastorları mı gösteriyor? Ya da toplulukta peygamberlik yapan kişileri mi gösteriyor? Ne diyor? Siz hepiniz diyor, bilgilisiniz, sizde kutsal olanın meshetmesi var. Devam ediyor. Ama siz ondan bir meshetme aldınız, o da sizde devamlı kalıyor. Ve ihtiyacınız yok, birisi sizi öğretirsin. O mezhep de işte sizi her bir temada öğretilen odur. Ve o hakikattir, yalan değildir. O size nasıl öğretildiyse size, siz Rabb'in devamında öyle kalın. Yuhanna çok büyük bir sıra anlatıyor. Tayyip bir şey anlatıyor. Her bir imanlı mes edilmiştir. Her bir imanlı ruhsal temaları anlayabilir. Okumuşluğu yoksa bile. Sen deme, ah ben 3. 4. klas zor bitirdim. Ya da hiç mektebe gitmedim. Bu bani değil. Bu sebep değil. Rab konuşuyor her bir imanlı için. Ben sana mes etme verdim. Öyle ki ruhsal temaları anlarsın. Bugün de beklemeyelim. Beklemeyelim bir kişi gelsin. Kafamıza zeytinyağı dök. Ve sanki böylelikle mes edilmiş kişiler olur. Eski antlaşma her şey sembolik idi. Ama yeni antlaşma zamanında İncil'de her şey gerçektir. Bu yağ sadece bir sembol idi. Allah'ın ruhu için. Allah'ın gücü için. Ama aslısını görüyoruz bugün yeni antlaşmada İsa'da. Daha İsa'dan önce Yahya ne dedi? Benden sonra bir kişi gelecek, o benden çok daha kuvvetlidir. O sizi ne yapacak? Kutsal ruhla vaftiz edecek. Şimdi sanma ki bu kutsal ruhun vaftizi herhangi bir duygu, herhangi bir heyecan. Hayır. Bu belli bir yoldan geçen bir kişinin yani sanki vaat edilmiş bir sözüdür. Sen gerçekten tövbe edersin. Sen gerçekten hayatını mesaj edersin. Sen gerçekten onu Rab olarak kabul edersin. O senin efendindir diye. Böyle yaşarsan ben sana bu kutsal ruhu vereceğim. Ama maalesef bugün birçok kişiler hani bunu yanlış anlıyorlar. Bu söz Bulgarca pomazanie, değil mi? Her gittiğiniz başka toplulukta pomazanie, pomazanie, pomazanie diye bağırıyorlar. Öyle değil mi? Ve sanıyorlar ki çok güzel bir lahit çaldın mı? Çok hızlı bir ritim tuttun mu? Ya da büyük bir Allah adamı geldi mi? O sana dokundu mu? Sanki o zaman pomazanie alırmışsın. O zaman sanki kutsal ruhu alırmışsın. O zaman sana güç ve kuvvet gelirmiş. Öyle bir duygu var, öyle bir anlayış var. İyi, diyelim bu öyle iyisin, hadi bırakalım. Tabii ki aslında öyle değildi, öyle olsun. O zaman ben soruyorum, mezhetmek aslında eski antlaşmaya bile bakarsak ne için iyiydi? Rab acaba Samuel'i yolladı Bethlehem kasabasına, Davud'un yanına ne için? Davud heyecanlansın diye mi? Davud'un hayatına güzel duygular gelsin diye mi? Davud coşsun diye mi? Niçin Samuel bu kadar zahmet yaptı, bu kadar riske girdi, korkmuşluk gitti? Bir anlam için değil mi? Bir görev vermek için. Bu kişi seçildi değil. Seçildi değil kendisi için. Değil onun hayatı daha güzel olsun. Değil o Allah'ı daha iyi anlasın diye. Hayır. Ve böylelikle anlıyoruz. Mesedilmek, pomazanie her zaman bir görev içindir, iş içindir. Eğer bugün bu anlayış olsaydı, Evangelist kiliselerde eminim çok fazla kişi bağırmayacaklar pomazanie. Çünkü pomazanie demek iş. Ve kim iş istiyor? Herkes güzel duygular istiyor. Herkes heyecan istiyor. Herkes yani Rabbi kendine yakın hissetmek istiyor. Ama iş, görev nerede? Görmüyor. Ben demek istemiyorum Rabbin işinde yani mutluluk yok. Elbette bu yüzden mutluluk nerede? Ama biz buna bakmıyoruz. Ben bakmıyorum acaba bugün kendimi iyi hissediyorum. Ya da bugün yüreğimde var mı yok mu? Rab seni mesettiyse sen bunu kabul et. Sevinçle bunu yap. Sevinç bulacağım. Bir sevinçsiz bir iş. Ama sen işe bak. Bu iş bitsin. Rab seni mesetti. Ondan sonra sen bu işi yapacaksın. Mesetmek önce görev sonra kuvvet demek. Belki kendi kendine soruyorsun. Neden hayatında kuvvet yok? Doğruyu yapayım. Niye benim ruhsal hayatımda hiçbir kuvvet yok? İstiyorum Allah'a hizmet edeyim, istiyorum bir şey yapayım ama olmuyor. Cevap, sen daha belki kendini görevli hissetmiyorsun. Aylak duruyorsun. Ve diyorsun ki, vaktim kalırsa ben bir şey yaparım. Şimdi başlayayım, ne kadar çok iş var, remont var. Ya da işte kışlık yaptırıyoruz, ya tafet yaptırıyoruz, değil mi? Ama anlamıyorsun, görevlisin. Anlamıyorsun, açan mesedilmiş bir kişi sensin. Onun için bugün Davut'un hayatına baktık. Ve Samuel nasıl onun kafasına yağ döktü. Davut'un oğlu olan İsa senin başına yağ dökmekle değil ama senin hayatına kutsal ruhu vermekle o da seni mesut. Ve o da sana görev verir. Ve bunu şimdi yani kolay olmadı. Ve bundan sonraki haftalarda görüyoruz. Tamam mı? Şimdi Davut kral olarak seçildi, mesedildi, Rab karar verdi. Ama asıl kral olana kadar oho daha bir sürü iş olacaktı. Çok korkunçluk olacaktı. Davut çok çekilecekti. Tamam mı? Saul onu kaç defa öldürmek istedi. Seneler sürdü bu duruma gelsin. Mesetmek tek başına bir önem taşımıyor. Kişi gene de Rab'in önünde sorumludur. Saul da aslında bir mesihiydi. Saul da mesedilmiş bir kişiydi. Sanki Davut değil. Ama gene de reddedildi. Mesetmek sanki insanın derisini değil, insanın yüreğini yumuşattırıyor. Günaha karşı hissetmek var. Ve kişi kendini daha fazla hissediyor. Yani bir suçlu kişi o. Kişi daha kolay tövbe ediyor. Evet, o yüzden bakıyoruz. Kabul edelim artık Rab bizi de mesedildi. Son olarak bugün gördük nasıl Davut seçiliyor ama daha kral olacağına uzun seneler geçirdi. Tamam. Rab da sana aynısını yapıyor. Daha şimdiden kahiniz, daha şimdiden peygamber gibi görev yapıyoruz imansızlar önünde, daha şimdiden Petrus diyor ki krallar gibisiniz. Ama asıl krallarımıza geçmek için, asıl görevimize girmek için, Allah'ın karşısında yani asıl kahinlik yapacak kadar duruma gelmek için daha çok sene var. Daha çok sene var. O duruma daha gelmedik. Bizim iman hayatımız sanki bu Davud'un ilk senelerine benziyor. Ve onu haftaya göreceğiz. Davud neler çekecek daha. Ve ona nasıl güç verecek. Rab sizinle olsun.